biliyorsunuz. Ama kaçınılmaz değil mi? Yazgın olacak mı? Olacak. Düşeceksiniz. Akıntıya karşı koyamazsınız. Seni alıp götürür. Değil mi? Tamam, teşekkürler Dave. Hayat da öyle. Yani doğduğumuz andan itibaren ölmekteyiz. Değil mi? Ölmekte misin abi? Maalesef. Uçuruma doğru hızla gitmekteyiz. Kaçan yok. Akıntıya karşı dönen, yüzen var mı? Aramızda var mı öyle bir baba yiğit? Olamaz. Evren de öyle. Ölmekte, çürümekte. Baştaki mükemmeliyetten ne kadar çok uzaklaşmış değil mi? Çevresel hasarı her tarafa yayılmış. Geri çevrilmezdir. İnsanoğlunun hali de öyle. Çökmekteyiz. Değil mi? Modernizmde şöyle düşünülüyordu. Modernizmde gittikçe insanoğlu gelişiyor zannediliyordu. 20. yüzyıla kadar. Ama 20. yüzyılındaki Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, soykırımlar, komünizm, insan, milyonlarca insanın yaşamını mal olunca bütün umutlar yitirildi. İnsanoğlu gelişmiyor, haberiniz olsun. Çökmekteyiz, ilerlemiyor. Ya da gelişse dahi sadece daha kuvvetli ölümcül silahlar yaratmakta. Değil mi? Bireysel olarak nehrinin içindeyiz. Bir insan ırkı olarak nehrinin içindeyiz. Bir kaynak olarak, bir evren olarak nehrinin içindeyiz. Ve şu uçuruma doğru hızla ilerliyoruz. Yazgımız öyle. Değil mi? Maalesef. Ama mahvolmamız asla Tanrı'nın tasarında değildi. Değil mi? Değildi. Biz ölümsüzce yaratıldık. Ya dünya her şey itinayla ayarlanmıştı. Yani her şey mükemmelce yaratıldı. Ve Adem bahçedeyken Tanrı'yla beraberdik. Cennetti. Muazzamdı. Ancak günah işleyince Adem ile Hava bahçeden kovuldular ve bu ölüm nehri akmaya başladı. Ve her şey Tanrı'nın huzurundan, mükemmeliyetinden, cennetten uzaklaşmaya başlamıştı o gün. Onların günah işlediği gün. Uçuruma doğru, ölüme doğru, dipsiz kuyulara doğru. Şu ölüme doğru yer çekimi o zaman, bahçeden kovuldukları zaman akmaya başlamıştı. Ve hepimiz de var. Vücutlarımız de var. Değil mi? Yani yaşlanmaktayız maalesef. Düşüncelerimiz günaha yatkın. İnsanoğlu Tanrı'dan uzaklaşmaya yatkın. Yaratılış yozlaşmaya yatkın. Bir yer çekimi var. Bizi aşağıya doğru çeker. Kaçınılmazdır. Kaçınılmazdır. Şimdi şöyle bir mucize düşünebiliyor musunuz? Niagara şelalesinin geriye çevrilmesi. Geriye çevrilmesi. Sen gittin. Mümkün mü sence? Of. Bu kocaman aşağıya doğru akıntının yukarıya doğru dönmesini hayal edebiliyor musunuz? İmkanın dahilinde değildir. Bugün müjdeler olsun olan vaaz serisi bitirir. Ve bahsettiğimiz müjdeler arasında en muhteşem, en heybetli, en akıl almaz şu ki İsa'nın ölümden dirilişi. O gün ki Rab Tanrı şelaleyi geriye çevirdi. Ölümün çekim gücünü yendi. Yani bu büyük geri dönüşümün ortaya çıkması günü. Bugün ondan bahsedeceğiz. Ve İsa'nın dirilişi kapsamlı sonuçları vardır. ve onlara da bakacağız. Tamam mı? O zaman Markus 16. Markus'un son bölümü. Markus 16. Şabat günü geçince Meçdeli Meryem, Yakub'un annesi Meryem ve Salome gidip İsa'nın cesedine sürmek üzere baharat satın aldılar. Haftanın ilk günü sabah çok erkenden güneşin doğuşuyla birlikte mezara gittiler. Aralarında mezarın girişindeki taşı bizim için kim yana yuvarlayacak diye konuşuyorlardı. Tamam mı? O zaman sabah çok erkenden kadınlarımız da vardı. Markus neden bu kadınların isimlerini itinayla anlattı? Mesela İsa'nın öldüğü zaman söz veriyor onlardan. Meçdeli Meryem, Yoşin'in annesi Meryem. Şimdi Meçdeli Meryem, Yakub'un annesi Meryem. Herkesin ismi Meryem değil mi? ve Salome. Ama neden onların isimleri itinayla anlattı? Bu yüzden söylediklerimi doğrulatmak istersen şu kadınlarla görüşün der gibi yazıyordu. Tamam mı? Markus olaydan 30 sene sonra yazıyordu. O zaman milattan sonra 65 yılında bu kitabı yazıyordu. Ve şu kadınlar hala yaşamaktaydılar o zamandan. Ve o dedi ki, yani bana inanmazsanız onları görüşün, onları sorun, onlar doğrulatacaklar. Benim iddialarımı destekleyecekler. Bu yüzden. Şimdi devam edelim. Dördüncü ayet. Başlarını kaldırıp bakınca o kocaman taşın yana yuvarlanmış olduğunu gördüler. Mezara girip sağ tarafta beyaz kaftan giyinmiş genç bir adamın oturduğunu görünce çok şaşırdılar. Adam onları şaşırmayın yani şaşırmayın dedi. Çarmıha gerilen Nasıralı İsa'yı arıyorsunuz. O dirildi. Burada yok. İşte onun yatırdıkları yer. Şimdi öğrencilerine ve Petrus'a gidip şöyle deyin. İsa sizden önce Celili'ye gidiyor. Size bildirdiği gibi kendisini orada göreceksiniz. Tamam mı? Bu kadınlar bir ölü İsa bekledikleri halde bulamadılar. Ve melek onlara ne dedi? Yani size bildirdiği gibi burada yok. Melek gayet doğal bir şekilde. Sanki hiçbir özel bir şey olmamış. Soğuk kanlı. Meleklerde kan var mı bilmiyorum ama soğuk kanlı bir şekilde İsa'nın orada olmadığını söyledi. Yani burada yok. Çünkü size bildirdiği gibi yani 8. 9. 10. bölümlerde en azından 3 kez İsa olay olmadan onlara bildirdi. Yani ben öldürüleceğim ve 3 gün sonra dirileceğim. Ama hiç kimse onu inanamadı. Hiç kimse bir diriliş bekleyemedi değil mi? Onların aklında değildi. Bir diriliş. Bu yüzden baharat getirdiler mezara. O günlerde halihazırda olduğu gibi hiç kimse ölülerin dirilişine inanmıyordu. Tamam mı? Onlar da şaşırdılar. Biz de olsaydık şaşırırdık. Değil mi? Yani beklemezdik. İkinci yüzyılında yaşayan Hristiyanla karşı Celsus diye Yunan bir filozof vardı. İkinci yüzyılında Hristiyanla karşı bir sürü kitap yazdı bu adam. Celsus'a göre İsa'nın dirilişi olamazdı. Neden? Çünkü tanıklıkları kadınlardı. Ve herkes biliyor ki kadınlar denetimi dışında duygulara sahip. Yani kadınlar histerik. Kadınların tanıklığı güvenilmezdir. Değil mi? Onların sözü geçerli değildir. Ve bu yüzden İsa'nın dirilişi olamazdı. Celsus'a göre, bana göre değil. Peki, Markus şayet uyduruk bir şey yazıyorsaydı, kesinlikle ve kesinlikle tanıklıklar olarak kadınlar seçmezdi. Değil mi? Yani ben olsaydım, ben bu hikaye yazıyorsaydım, ben sözü geçen bir adam seçerdim. Değil mi? Levent abi gibi ya da muhtar gibi, ya emekli bir doktor gibi. Bilmiyorum. Yani sözü geçen bir adam, o tanıklık olsun. Ya yani hikaye olsaydı. Ama bu, neden Markos bu kadınları seçti? Çünkü meseleyi olduğu gibi kaydetti. Kadınlar vardı. O zaman kadınlar yazdı. Ondan sonra diri Rabisa bir sürü kişiye göründü. Pavlos'a göre ayetler var. Dayıf Korintiler'den Kefas'a sonra 12'lere göründü. Daha sonra da 500'den çok kardeşe aynı anda göründü. Burada kaç kişiyiz bilmiyorum ama 500 değil. Günün birinde. Bunların, Pavlos şöyle yazıyordu. Daha sonra 500'den çok kardeşe aynı anda göründü. Bunların çoğu hala yaşıyor. Bazıları ise öldüler. Tamam mı? Pavlos olaydan 20 sene sonra yazıyordu. Yani milattan sonra 55 yılında Korintlilere mektup yazıyordu. Dedi ki, tanıklıkları hala yaşıyorlar. Bana inanmazsınız, 500 kişiye sorun. Pavlos ne diyor? Bu iddiayı onaylatmak istersiniz, göz tanıklarla görüşün. İsa ölümden dirildi. Peki bir halüsinasyon, bir sanrı görebilir miydiler acaba? Ama normalde kimler halüsinasyon görüyorlar? Uyuşturucu kullananlar, değil mi? Ya da dengesiz insanlar. Alkolikler. Ama balıkçılar değil. Ve aynı anda 500 kişinin aynı halüsinasyonu görmesi benzer görülmemiş bir olaydı. Değil mi? Yoksa uyuşturucu çok kuvvetliydi. Peki bu bir uydurma olabilir miydi? Diyelim ki ben Petrus'um, tamam mı? Ve İsa'nın dirilişinin bir yalan olduğunu biliyorum. Çünkü hikaye yaptı. Şimdi İmparator Nero beni bu inanç için öldürmek üzereyken onun bir yalan olduğunu söylemez miydim? Yani reddetmez miydim? Ama ilk iman edenlerin çoğunlukla bu iddia için canlarından oldular. Yüzlerce, binlerce kişi bir yalan için ölür mü? Olmaz. Nasıl olur İsa ölümden dirildi? Tamam mı? Kabul mu? Yani bu Hristiyanlığın merkez noktası. Ve bu doğru değilse evlerinize gidebilirsiniz. Çünkü bizim söylediklerim, yani boş, tamamen boş. Ama bu doğru olabilir ise demek ki Tanrı en azından bir kere şelaleyi geriye çevirdi. En azından bir kişi tabiatın kurallarına aykırı bir yöne gitti. İsa Mesih ölümden dirildiyse sonuçları kapsamlı olur. Ve bugün aslında sonuçlara bakmak istedim. Çünkü Rab Tanrı İsa Mesih'i ölümden diriltmekle kalmayıp bütün kainatı, bütün evreni, insan oğlu bir ırk olarak her şeyi yeniden yaratmaya tasarladı. İşte her şey yeniliyorum sözü bir sürü defa oluyor Tanrı'nın kitabında. Tevrat, Zebur, peygamberler hepsi buna işaret ediyorlardı. Rab Tanrı ölüm nehri tersine çevirecek. Her şey yenileyecek. Ve bu 4 basamakla olur. Tamam mı? Çünkü ben İngiliz olduğum için basamak çok seviyorum. Benim mantığım öyle. İlk basamak İsa Mesih'in ölümden dirilişi. Tamam mı? İkinci basamak ruhlarımız İsa'yla birleşerek dirilir. Tamam mı? En çok sevdiğimiz ayetlerden biri, bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. Aslında yaratık kelimesi burada biraz zor. Çünkü aklımıza gelen canavar değil mi? Asıl Yunanca yeni yaratılış anlamına gelir. Bir kimse Mesih'te ise yeni yaratılış ilan ediyoruz. Yani biz yeni yaratılışın, olacak yaratılışın bir parçasıyız. Rab yeryüzü ve gökyüzü yeniden yaratmak planladı ve bizimle başladı. Rab'e iman ettiğimiz zaman. Şimdi bir kişi Rab'e iman edince kendisi manevi olarak Mesih'le birleşir. Ruhlarımız canlanır ve sonsuz yaşamı aldığımızı biliyoruz. Bunu anlatacağım biraz. Çünkü bence Hristiyan inancında en önemli kavram bu. Ama en az bahsedilen kavram bu. Yani Rab'e iman ettiğimiz zaman normalde evet suçlarım kaldırıldı. Günahlarım bağışlandı. Utancım kaldırıldı. Biliyorum. Ama ben tamamen yeniden doğduğum kavramı, yeni yaratılış olduğum kavramı çok merkezi, çok önemli. Ve buna bakacağız. Şimdi Pavlos bunu diyor. Romalılar 6. Eğer onunkine benzer bir ölümde onunla birleştiysek, onunkine benzer bir dirilişte de onunla birleşeceğiz. Ne diyor? Diyor ki İsa Mesih çarmıhta öldü. Bir kişi ona iman edince biz onunla, yani ruhsal manevi bir şekilde birleştik. Biz de öldük. Ve İsa ölümden dirildiğinde biz de onunla beraber yeni bir yaşama dirildik. Tamam mı? Ama sen bana diyeceksin ki ama ben orada değildim. Ben ölmedim. Yani çarmıha gerilmedim. Ama Tanrı'nın sözüne göre sen oradaydın. Peki İsa'nın yanlarında kim onunla beraber öldü? Hatırlıyor musunuz? İki haydut. Nasıl biliyorsun? Oradaymıydın abi? Kitap yazıyor. Kitapta yazıyor ki sen onunla öldün. İsa öldüğü zaman sen onunla öldün. Bu neden önemli? Diyelim ki benim oğlum, tamam mı? Aslında benim bir oğlum var. Diyelim ki mahalledeki kötü çocuklar benim oğlumla takılmaya başlamışlar, tamam mı? Ve her gün eve gelip kapıya vuruyorlar. Oğlun bize gelsin, bize oynasın diye davet ediyorlar. Ben ne kadar çok istemezsem, aslında oğlum onlarla katılmaya, takılmaya başladı. Ve onlar yaramazlık yapıyorlar, ne bileyim. Ama yani sanki her zaman ki onlar çağırıyorlar, o gidiyor. Onlar çağırıyorlar, o gidiyor. Ve onlara aslında köle oldu. Ne zaman ki onlar tamam bizimle takıl söylerseler o gidiyor, tamam mı? Şimdi günün birinde onlar eve geliyorlar, kapıya veriyorlar. Ya oğlunla takılmak istiyoruz. Hayır olmaz bugün maalesef, gelemez. Yok gelir gelir. Hayır olmaz. Neden? Çünkü öldü. O zaman yapacak bir şey yok, gidecekler. Değil mi? Çünkü öldüyse onlarla takılamaz. Ve aslında burada Tanrı'nın sözü diyor ki biz günahkarken günaha köleydik. Değil mi? Ve her zaman ki günah bizi çağırdıysa bunu yap, şunu yap, şu düşünceye katıl. Tamam biz evet emredindeyim. Değil mi? Yani itaat ettik günaha. Ama burada Tanrı'nın sözü diyor ki İsa'ya iman ettiğimiz zaman öldük. Artık özgür kılındık. Şimdi günah bizi çağırınca biz ona itaat etmeye gerek yok. Değil mi? Pavlos diyor ki artık, 6. ayet, artık günaha kölelik etmeyelim diye günahlı varlığımızın ortadan kaldırılması için eski yaratılışımızın Mesih'le birlikte çarmıha gerildiğini biliriz. Tamam mı? Eski günaha yatkın ölüm nehrine bulunduğu olan tabiatımız öldü. Gitti. Artık günaha köle, günaha yatkın, günahın emrinde değiliz artık. O parça öldü, tamam mı? 7. Çünkü ölmüş kişi günahtan özgür kılınmıştır. Ne demek? Demek ki şimdi günah seni çağırınca, hadi takılalım biraz. Yani şu yasak olan şey, internete bakalım. Şu programı izleyelim. Şu yalan söyleyelim. Şu düşüncede bulunan. Biz ona ne diyebiliriz? Yok, sana öldüm. Öldüm. Yani takılmıyorum. Değil mi? Ve 8. Mesih'le birlikte ölmüşsek, onunla birlikte yaşayacağımıza da inanıyoruz. Değil mi? Bu ayetlere göre İsa Mesih'e iman ettiğim zaman onunla manevi bir şekilde, yani mistik bir şekilde onunla birleştim. Onunla beraber öldüm ve onunla beraber dirildim. Aslında vaftiz bunun simgesi olur, değil mi? Suya girdiğimiz zaman sanki öldük, sudan çıktığımız zaman yeni bir hayata çıktık. Şimdi iman edenlere kurtuluş iki taksitle verilir. Tamam mı? İki taksit. Birinci taksit ruhça Mesih'le birleşerek diliyoruz. Ve bu anında oluyor. Yani ne zaman ki ben dua ettiysem, tövbe ettiysem, ben 17 yaşındayken bu dua ettim. Yani Rab artık günahlarımdan dönüyorum, sana kendimi teslim ediyorum, sana gönül veriyorum. O zaman yeniden doğdum. Tamam mı? Yüzüm aynı, isim aynı, Andy. Vücudum aynı ama içimde tamamen yeni bir yaratıktım. Tamamen farklı bir kişiydim. Değiştirildim. Aniden, birinci taksit, aniden. Tamam mı? Ve daha önce her şey, içimdeki her şey günaha yatkındı. Aslında günah işlemeyi çok seviyordum. O günah işlemekten zevk alıyordum bile. Ve kaçınılmazdı benim için. Yani akıntıdaydım. Değil mi? Yani karşıya konamadım kendimi. Ve ama yeniden doğduğum zaman hemen fark ettim ki aslında günaha yatkın değildim. Mesela bizim okulumuzda, ben 17 yaşındaydım, okulumuzda bir dışlanan, popüler olmayan bir kız vardı. Tamam mı? Ve daha önce ben dahil herkes ona alay ediyor, herkes ona yani dalga geçiyordu. Ama yeniden doğduğum zaman, yani birkaç gün sonra sadece fark ettim ki bu kız tek başına oturur, yani yemek yiyor. Hiç arkadaşı yok. Ben ona gittim, onunla beraber oturdum, onunla beraber yemek yedim. Kendime şok oldum. Lan ne yapıyorsun? Yani sana ne oldu? Yani artık daha birkaç gün önce bile ona dalga geçiyordun. Şimdi ona dost oluyorsun. Yani ne oldu sana? Bir tuhaf hissettim kendimi, değil mi? Ve biz de yeniden doğduğumuz zaman artık ben kiliseye gitmeyi sevmeye başladım. Çok tuhaf. Yani ben, kiliseye gittik. Yani saatlerce ilah söyledik bu şekilde. Yani daha önce bu kişilere ben bile dalga geçiyordum. Şimdi ben dahil oldum ve zevk alıyorum. Yani çok tuhaf. Ama yeniden doğduğun zaman tamamen değiştiriyorsun ama içinde. Birinci taksit içinde. Tamam mı? İki tren hattı düşünün. Bir hat Haydarpaşa'ya gider, öbür hat Gebze'ye. Tamam mı? Diyelim ki Dave sen Haydarpaşa'sın. Paşam, tamam. Ve burada Gebze. Yakışır yani. Tamam. Şimdi biz Gebze'ye giden trendeydik. Tamam mı? Akıntıdaydık. Gebze'ye giden trendeydik. Yani ölüme giden, cehenneme giden. Gebze'li var mı? Tamam o zaman. Yani Adem'deydik Tanrı'nın sözüne göre, değil mi? Ve yani kaçınılmazdı. Akıntıdaydık, trendeydik. Oraya gidiyorduk. Şimdi diğer hattan başka bir tren yaklaşıyordu. Haydarpaşa'ya giden tren. Biz bu trenden atlayarak indik, öbür trene bindik ve artık biz Haydarpaşa'ya ver elini Haydarpaşa'ya. Değil mi? Yani şöyle bir değişim oldu. Ve aslında Tanrı'nın sözüne göre aynı şey oldu. Biz akıntıdaydık, tamam mı? Uçuruma doğru, ölüme doğru gidiyorduk. Günaha yatkındık, ölüme yatkındık. Yapacak bir şey yoktu. Mahkum. Gidiyorduk ama Rabbisa bize yaklaştı. Ve biz ona imanla atladık. Ve şimdi Rabbisa'nın omuzlarına bindik. Ve şimdi yaşama doğru gidiyoruz. Ver elini cennette, Dave'e. Değil mi? Ve aslında şimdi şimdi doğruluğa yatkınız, kutsallığa yatkınız. Yani yapacak bir şey yok. Yapımız öyle artık. Çünkü yeni bir tabiata sahip olduk. Yani yapacak bir şey yok. Günah işlemek istersen bile kendimi çok tuhaf, çok kötü hissediyorum. Yine doğruluğa dönüyorum. Değil mi? O şekilde. Şimdi kedi ve domuz hayal edin, tamam mı? Gönüllü var mı? Yok. Kedi ve domuz kafalarınızda canlandırın. Kedi temizliğe yatkın. Değil mi? Kendini temiz tutar. Her zaman kendini yıkamaktadır. Yani kirli olunca hemen eve gidip kendini yıkamak istiyor. Değil mi? Temizlenmek istiyor. Çünkü temiz olmak istiyor. Yapısı öyle. Yapısı öyle. Domuz ise çamur hayrana. Değil mi? Her zaman çamura koşa koşa gitmek istiyor. Ve temiz olunca kendini çok tuhaf hissediyor. Ben çamura hemen çamura dönmek istiyorum. Değil mi? Domuz öyle. Peki bir sorum var o zaman. Bir domuzu alıp evcil hayvan olarak beslemek mümkün mü? Mümkün mü? Yani ne kadar çok onu zorlayarak yıkarsan ilk fırsatta koşa koşa çamura. Yapısı öyle. Yapısı öyle. Tabiatı öyle. Yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Adem'de herkes günaha yatkın. İsteklerimiz, arzularımız pis. Ve ne kadar çok kurallar onun üzerine koyarsan, bunu yap, şunu yapma. Ve din her zaman bunu yapıyor, değil mi? Yani şunu yapmalısın, şunu yapmamalısın. Ne zaman bunu yaparsan ilk fırsatta çamura. İlk fırsatta çamura. Huylu huyundan vazgeçmez. Tek şansımız o zaman bu domuzu gerçekten evine almak istersen tek şansınız mucizevi bir şekilde domuzu kediye değiştirmek. Puh! Domuz gitti, kedi geldi. Aynen öyle. Tanrı bizi Mesih'te değiştirdi. Ona iman ettiğimiz zaman mucizevi bir şekilde değiştirildik, dönüştürüldük. Eski tabiatımız, eski andı gitti. Yeni Andy geldi. Yeniden doğdum. Yeni yaratılış. Aynen. Adem'den İsa'ya. İçlerimiz yeniden yaratıldı. Sadece kıyafetlerimiz değil bile. İçlerimiz. Mucizevi bir şekilde. Mesih'le Mesih'te birleşerek. Eski tabiatımıza ölüp yeni bir tabiata, yeni bir eğilime dönüştürüldük. Tamam mı? İkinci basamak o. Birinci basamak İsa Mesih kendisi ölümden dirildi. İkincisi biz onunla beraber ona iman ettiğimiz zaman ruhça yeniden doğduk. Tamam mı? Fakat bedenlerimiz aynı. Ya da yaşlanıyorlar biraz. Onlar hala kurtulmamış. Değil mi? Kurtulmamış. Onlar hala yaşlanmakta, çürümekte. Hem de hızla. Ölüme doğru olan akıntıda. Şimdi bir gerilim var. Değil mi? Ruhum Haydarpaşa'ya giden treni bindi. Ama bedenim hala Gebze'ye trendeydi. Değil mi? Bir gerilim var. İki ayet. Birincisi, bu nedenle cesaretimizi yitirmeyiz. Her ne kadar dış varlığımız harap oluyorsa da iç varlığımız günden güne yenileniyor. Değil mi? Bir gerilim var. Dış varlığım harap oluyor. İç varlığım günden güne Rab'e gidiyor. İkinci ayet. Eğer Mesih içinizdeyse bedeniniz günah yüzünden ölü olmakla birlikte aklanmış olduğunuz için ruhunuz diridir. Bir gerilim var. Değil mi? Bedenim günah yüzünden ölü. Ölüme giden akıntıda. Ama ruhum diri. Ve imanlılarda bu gerilim her zaman mevcuttur. Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür. Ve gittikçe artıyor. Gittikçe artıyor. Çünkü ruhum daha da Tanrı'yı hoşnut etmek istiyor. Ama bedenim daha da yaşlanıyor. Ve ölene kadar bu durum öylece artıyor ki en sonunda ta uçurumun kenarına geliyoruz. Ve ruhlarımız vücutlarımızdan ayrılıyor ve vücut aşağıya düşer. Şelalede, ölüme. Ruh ise Rab'e yükselir. Değil mi? Fakat mesele burada bitmez. Yoksa biz sadece ruhlar olarak sonsuza kadar Leyla Leyla gezinip havada kalırdık. Değil mi? Ama öyle olmayacak. Tanrı'nın sözüne göre. Üçüncü basamak şu ki bedenlerimiz de dirilecektir. İki ayet. Filipilerden. Oysa bizim vatanımız göklerdedir. Oradan kurtarıcıyı Rabbi İsa Mesih'i bekliyoruz. Aslında az önce söylediğimiz ilahi de ne söyledi? Bu dünyanın çevresinde sana yoktur vatan. Değil mi? Biz yeni bir ruha sahip olduk. Aslında o ruhun vatanı nerede? Haydarpaşa'da. Cennette. Pavlos diyor ki, oysa bizim vatanımız göklerdedir. Oradan kurtarıcıyı, Rabbi İsa Mesih'i bekliyoruz. O, her şey kendine bağımlı kılmaya yeten gücünün etkinliğiyle zavallı bedenlerimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir. zavallı bedenlerimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir. Yani İsa Mesih ölümden dirildi. Ve o nasıl bir bedene sahip oldu, nasıl bir yeni vücuda sahip olduysa, biz de ona benzer halde bir bedene sahip olacağız. Tamam mı? Birkaç soru o zaman. Bu ne zaman olacak? Bu ne zaman olacak? Biz Korintliler'den birkaç ayet okuyacağız. Oysa Mesih ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir. Tamam mı? İlk örneği. İlk şelalenin geriye çevresi. Ve biz onun izlerinden gideceğiz. Ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre ölümden diriliş de bir insan aracılığıyla gelir. Herkes nasıl Adem'de ölüyorsa, gebzeye gidiyorsa, herkes Mesih'te yaşama kavuşacak. Aslında burada herkes diyor ama ne demek? İsa'ya iman eden herkes yaşama kavuşacak. Her biri sırası gelince dirilecek. İlk örnek olarak Mesih, sonra Mesih'in gelişinde Mesih'e ait olanlar. Ne zaman olacak? Ne zaman dirileceğiz? Mesih'in gelişinde. Mesih'in ikinci gelişinde. Son borazan çalınınca hepimiz bir anda göz açıp kapınaya dek diriştirileceğiz. Evet, borazan çalınacak. Ölüler çürümez olarak dirilecek. Ve biz de değiştirileceğiz. Çünkü bu çürüyen beden çürümezliği, bu ölümlü beden ölümsüzlüğü giyinmelidir. Bu öğretiş apaçıktır. Apaçıktır. Tartışılmaz. Rab İsa'nın ikinci gelişinde, yani en son günde, ona iman eden herkes var olan bedenleriyle dirilecekler. Amen. Ve değişecekler. Rab İsa ölümden dirilince öğrencileri kendisi İsa olarak tanıyabildiler. Tamam mı? Onlara göründü. Onlar onu gördüler. Ve İsa, işte İsa. Yani tanıyabildiler. Ama aynı zamanda bedenini daha da görkemliydi. Ve ölümsüzdü. Değil mi? Biz de aynı şeyi yaşayacağız. Yani birbirimizi tanıyacak mıyız? Evet, tanıyacağız. Biz olacağız. Ben olacağım zaten. Ama her şey yenilenecek. Bir görkem olacak bende ve sende. Peki bir soru daha. Ne tür bedene sahip olacağız? Ne tür beden? Korintlilerden ölülerin dirilişi de böyledir. Beden çürümeye mahkum olarak gömülür. Çürümez olarak diriltilir. Düşkün olarak gömülür. Görkemli olarak diriltilir. Zayıf olarak gömülür. Güçlü olarak diriltilir. Doğal beden olarak gömülür. Ruhsal beden olarak diriltilir. Ne tür bedene sahip olacağız? Şimdi var olan bedenini düşünün. Tamam mı? Düşünün. Bedenim öyle. Sağlam olmayan yerleri var mı? Çürümüş yerler var mı sende? Zayıf yerler, güçsüz yerler, hasta yerler var mı bedeninde? Burada bir muamma var. Aynı bedenlerle dirileceğiz. Ama birbirimizi tanıyacağız. Fakat çürümez, görkemli, ruhsal, güçlü olarak dirileceğiz. Ne zaman? O günde. Kıyamet günde. Tamam, bir soru daha. Ya iman etmeyenler? Ya iman etme. Şimdi ben Rabbi İsa'ya iman edenlere
hitap ediyorum değil mi bu konuda? İman etmeyenler. Kitaba göre herkes dirilecek ve yargılanacaktır. Peygamber Daniel yeryüzü toprağında uyuyanların birçoğu, yani herkesi uyanacak. Kimisi sonsuz yaşama, kimisi utanca ve sonsuz iğrençliğe gönderilecek. Diyor ki herkes dirilecek. İsa ne dedi bu konuda? İsa Mesih şu dedi. Eğer sağ gözün günah işlemine neden olursa onu çıkar at. Neden? Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması bütün vücudunun cehenneme atılmasından iyidir. Yani ne cehenneme atılacak? Vücudunun. Ve ayrıca İsa dedi ki beni öldüren, bedeni öldüren ama canı öldüremeyenlerden korkmayın. Canını da bedenini de cehennemde mahvedebilen Tanrı'dan korkun. Enteresan. Ne zaman ki İsa cehennem hakkında öğretiyse her zaman vücutlar hakkında, her zaman vücutlar hakkında söz veriyordu. Tek Rab ve kurtarıcı olan İsa'ya iman etmeyenler işledikleri günahlardan dolayı Tanrı'nın adil gazabına uğrayacaktır. Ve ölümsüz bedenleriyle sonsuz ıstırap çekecekler. Ve dış gürcütüsü maruz kalacaklar. Arkadaşlar kurtuluşumuz iki taksitle verilir. Birincisi aniden oluyor. İsa'ya iman ettiğim zaman yeniden doğdum. Tamamen yeni bir yaratık oldum. İkinci taksit ne zaman verilecek? İsa'nın dönüşünde. Bedenlerimizin dirilmesi. Bu yüzden iman edenler için ölüm bir dosttur. Bir dosttur. Çünkü bize bir hediye getirir. Yedi bedenlerimiz. Değil mi? Tertullian diye bir kilise önderi vardı. Çok eskiden. O dedi ki bizimkiler güzelce ölürler. Bizimkiler güzelce ölürler. Yani güzel bir tavırla. Çünkü ümitsiz sahibiz. Ölüm bize bir dosttur. Johnny Erickson diye tekerlekli sandalyeye bağlı ünlü bir imanlı vardır. Kendisi kesinlikle bedenlerin dirilişini özlemle bekliyor. Ve ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki yüceltilmiş bacaklarının üzerinde yapacak ilk şey Rab İsa'nın önünde diz çökme olacak. Ya sen? İlk yapacağın şey ne olacak? Ben koşacağım. Yorulmadan koşacağım. Yani bu bedende yapamadığım bir şey olduğu için yorulmadan koşacağım. Bütün yenilenmiş evreni gezeceğim koşarak. Selam vereceğim size. Ve ondan sonra uzun saçlarımı tarayacağım. Şimdi her şeyin yenilenmesi 4 basamakla olur. İlk geri dönüşüm İsa'nın ölümden dirilişiydi. Tamam. İkincisi yeniden doğmamız. Üçüncüsü İsa'nın dönüşünde bedenlerimizin diriltilip yüceltilmesi. Dördüncü ve en son basamak bütün evrenin yenilenmesi. Yenilenmiş yeryüzü ve gökyüzü. İki ayet. Petrus. Ama biz Tanrı'nın vaadi uyarınca doğruluğun barınacağı yeni gökleri, yeni yeryüzünü bekliyoruz. Ve vahi. Bundan sonra yeni bir gökle, yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gökle yeryüzü ortadan kalkmıştı. Bununla ilgili en açık bölüm Romalılar 8. Tamam mı? Romalılar 8. Yumaralar 8:19. Yaratılış Tanrı çocuklarının ortaya çıkmasını büyük özlemle bekliyor. Büyük özlemle bekliyor. Bu ayetten olayların seyrini öğreniriz. Yani ne olacak? Öncelikle biz dirileceğiz ve ancak o zaman yaratılış, yani var olan her şey, evreni, kainat özgürleşecek. Ve kainat şimdi, tabiat şimdi sırada bekleyen bir çocuk gibi. Yani sıram ne zaman olacak? Sabırsızlanıyor. Yani benim sıram ne zaman olacak? Ve diyor ki ilk önce biz dirileceğiz, ondan sonra her şey yenilenecek. Devam edelim. Çünkü yaratılış amaçsızlığa teslim edildi. Bu da yaratılışın isteğiyle değil, onu amaçsızlığa teslim eden Tanrı'nın isteğiyle oldu. Çünkü yaratılışın yozlaşmaya köle olmaktan kurtarılıp Tanrı çocuklarının yüce özgürlüğüne kavuşturulması umudu vardı. Baştan dedik ya, insanoğlunun bir temsilciliği, bir vekil harçlığı vardır. Evrenin temsilciyiz biz. Ve ilk adam, Adem'in görevi neydi? Bahçenin bakımı ve işletmesi. Ve o günah işleyince, günah evrene girdi, lanet evrene girdi ve her şey mahvetti. Ve bu ölüm ve çöküm nehri akmaya başladı. Pavlos diyor ki, bütün yaratılışın şu ana dek birlikte inleyip doğum ağrısı çektiğini biliyoruz. Anneler aramızda var mı? Birkaç. Yani doğum ağrısı ne olduğunu biliyor musun? Anlatır mısın? Anlatma. Sonra. sen mi anlatacaksın? Yani bu ayete göre belli bir süreç var. Doğum ağrısı ne demek? Demek ki belli bir süreç var ve belli bir sonu var. Doğum ağrısından sonra sevinç zamanı başlar, değil mi? Sevinç. Aynen öyle. Evren sevinecektir. Çünkü yenilenecek, iyileşecek, yeniden yaratılacak. Her şey, var olan her şey. Kirlenmiş nehirler arınacak. Değil mi? Mahvolan ormanlar bir daha var olacak. Her nesli tükenmiş cins yeniden var olacak. Bizim görmediğimiz cinsler göreceğiz. Her şey taze, saf, diri ve görkemli olacak. Pavlos devam ediyor. Yalnız yaratılış değil. Biz de evet ruhun turfandasına sahip olan bizler de evlatlığa alınmayı, yani bedenlerimizin kurtulmasını özlemle bekleyerek içimizden inliyoruz. Çünkü bu umutla kurtulduk. Peki turfanda ne demek? Bu ayette turfanda kelimesi var. Yani yeni bir mevsim başlayınca meyvenin çoğunluğu olgunlaşmadan küçük bir kısım ilk önce olgunlaşıyor, değil mi? Uzun kış geçtikten sonra ortaya çıkaran en ilk meyve neydi? Erik mi?
Badem.
Ve ilk badem tattığın zaman, ah, en sonunda kış gitti. İlk bahar geldi, değil mi? Ve burada Tanrı'nın sözüne göre yeni yaratılışın, yeni yeryüzünün ve gökyüzünün turfandası kim? Kutsal Ruh. Kutsal Ruh. Gelecekteki yücelikten gelip bize bir tat getiriyor. Bize Tanrı'nın egemenliğini açıklıyor. Yani Kutsal Ruh'ta sevinç tattığımız zaman biliyoruz ki, oh, cennette sevinç böyle olacak. Ama
sınırsız.
Kutsal Ruh bize esenlik getirdiği zaman, huzur getirdiği zaman düşünebiliriz ki günün birinde sonsuza kadar böyle olacak. Bu huzurda olacağım. Değil mi? Bazen Jess Güney Afrika'yı çok özleyince ben ne yapayım? Migros'a gidiyorum. Bir avokado alıyorum. Sadece bir tane çünkü çok pahalı olur Türkiye'de. Ve ona bir tat sunuyor. Yani vatanından, memleketinden bir tat sunuyor. Ya ve bir kısa bir süreç için onu tatmin ediyor. Değil mi? Ve Kutsal Ruh bize bir tat getiriyor. Bizim geleceğimiz şöyle olacak. Şöyle olacak. Kutsal Ruh öyle. Dirilmiş ruhlarımız çok hasret çektiği zaman bize ferahlık veren bir tat sunar. Özlemi dindirmek için. Hasreti gidermek için. Şimdi ne gördük bugün? Tanrı'nın amacı baştan beri her şey yeniden yaratmaktı. Nehri tamamen tersine çevirmekti. Yani ölümü yok etmekti. Değil mi? Yok etmekti. Günah yok etmekti. Amacı öyle. Günahın etkisini kırmak. Her şey ölümsüz hale getirmek. Tanrı'nın tasarısı öyledi. Başlangıçtan beri. İlk olarak kendi oğlu İsa Mesih'i ölümden dirildi. Ölümü yendi. Ondan sonra ona iman eden herkes onunla birleşerek yeni hayata sahip oluyor. İman edince mucizevi bir değişiklik yaşıyor. Yeniden yaratılıyorlar. Ve günün birinde Rab Mesih dünyaya dönünce biz de yeni, ölümsüz, çürümez bedenlere sahip olacağız. Bedenlerimiz Tanrı tarafından diriltilecek ve bir görkem olacak bizde. Ve o zaman yeryüzü ve gökyüzü tamamen yenilenecek. Ve biz bütün İsa'ya imanlarla beraber sonsuza kadar orada yaşayacağız. Değil mi? Ve şimdi Kutsal Ruh bizde yaşıyor ve bize bir tat sunuyor. Ve bunun hepsi ancak Mesih'in dirilişi sayesinde mümkündür. İsa adına övgüler olsun. Amin.